Muharrem 2. Şairin romanı Muraten Mungan, sayfa 18. Ben Dağın Karası. Açık denizlerin tuzlu suyuyla aşılmış güverte tahtalarının üzerinde telaşlı adımlarla gidip gelen ayakların ince çıtırtısını duyuyor Ben Dağ. Onca gürültü patırtı arasında tarazlı tahtaların ince gürültüsünü duymayı seçiyor kulakları. O çıtırtılarla birlikte açık denizlerin acı suyunun genzi kavuran tadını yeniden duyuyor damağında. Ne de olsa ayrıntıların tadıyla yaşadı bütün bir hayatı. Şimdi yeniden burada olmanın, kendine dönüş işaret diye seçtiği yolun sonuna geldiğini bilmenin sevince benzer ince sızısı yoklayıp duruyor içini. Güvertenin bir ucunda ayak altında olmamak için çekildiği köşeden sakin gözlerle gemide yaşanan telaşı izliyor. O gürültülü telaş, o sevinçli karmaşa içindeyken bile bir an göz göze geldiği hamarat miçolar birlikte başardıkları bir şeyin tadını çıkarırcasına ta gözlerin içiyle gülümsüyorlar ona. Yaşının iyi yanı bu diyor. Kimsenin gözüne batmıyorsun artık. Kimse iş buyurmuyor sana. Bir şey ummuyor. Kimsenin rakibi değilsin. Kimse seni kendi varlığı için bir tehlike saymıyor. Bunca zaman sonra kazanılmış bu ayrıcalığın keyfiyle sindiği köşeden etrafındaki kesintisiz hareketliliği izlemeyi sürdürüyor. Top top kağıtlar ve kumaşlar, karabiber, akbiber torbaları, uzak iklimlere özgü kurutulmuş otlar, zeytin ve yağ fıçıları, uzak şaraplar, yabancı denizlere ait tuzlanmış balık sandıkları, depolar boşaltıyor ilkin. Bir geminin deposunun boşaltılmasında şiire benzer bir sevinç var. Yükü hafifleyen bir gemi hayatı sürdürüyor sanki. Hayatı onaylıyor, geride kalanları onaylıyor, zamanı onaylıyor. En önemlisi nice güçlüklerle başarılmış bir yolculuğu onaylıyor. Gemiden çatma merdivenlerle inilen rıhtım çıkmasında paçaları dizlerine kadar kıvrılmış, boşaltma işçilerinin toprağa sağlam basan ayaklarını, taşların artık incitmediği kıyı hamallarının birbirinden ağır yükleri bir çırpıda sırtlanmaları yalnızca onlara ait değil, hayata ait bir sağlamlığı söylüyor sanki. Çocukça bir hissedişle, öldüğünde yer kürenin emin ellere kalacağına seviniyor. Hiçbir zaman sahip olmadığı yurt duygusuna benzer bir duyguyu, 50 yıl sonra şimdi hissetmesinde kadere ait buruk bir şaka buluyor. Yolcular dağılmış meyve sepetlerinden saçılan sevinçli elmalar gibi dökülüyorlar gemiden aşağı. Ben Dağ geminin güvertesinden bir daha göremeyeceğini bildiği bu şenlikli sahneyi içine sindircesine uzun uzun seyrediyor. Kendini bir sürgün gibi oradan oraya savurduğu yıllar boyunca yerkürenin nice rıhtımında, nice uzak deniz limanında tanık olduğu bu anın kendisi için bir kez daha yinelenemeyeceğinin hüzünlü bilgisiyle bakıyor. Elmaları karartmadan bakıyor. Her şeye karşın güzel, dolu, iyi bir hayat sürdü. Bir gemi boşaltırken yaşananların içine usul usul ince bir şiir sızdırdığını duyumsuyor. Bir şiirin içindeki sözcüklerle gövdelenmek isteyen, bunun için dilini kamaştıran, anlamları kulağına fısıldanan esinli sesleri mor bir aç sineğini kovalar gibi kovalıyor zihninden. Kendi zamanı içinde kamaşan şu anın kendine özgü şiirini, kendi sözcükleri kendi şiirle değiştirmek istemiyor benden. Ama neredeyse kaçınılmaz bir biçimde kaç yıldır hep böyle oldu. Hayatın şiirinin yoğunlaştığı anlarda hep kendi şiiri çıka gelerek hayatı ona yaşanmaz etti. Şiir arada bir nöbeti tutan uykudaki hummaydı. O şiiri bıraktığı halde şiir onun yakasını bırakmadı. Durup son bir kez hiçbir ayrıntısını gözden kaçırmamaya çalışarak gemiden indirilen yükün telaşıyla, renklenen rıhtımdan başlayıp tepelere doğru taraçalarla tırmanan, kıyı şehrinin ancak bir gemiden görülebilecek olan halini seyrediyor. Biliyor ki bir daha hiçbir gemiden, hiçbir kıyıya bakamayacak artık. Ömrünün bir gemi bordasından son bakışı bu. Bu bilginin acıya ve üzüntüye dönüşmesine izin vermeyen ölçülü bir keder ve tızılı bir dinginlikle bakıyor. Ben Dağ karasına döndü diyor içinden. Neden sonra gemi kızaklar için kurutulmuş, kerestelerin istiflendiği köhne depoların eski yerinde durduğunu fark edip bazı şeylerin değişmemiş olmasına seviniyor. Sonunda gemi adamları da birer birer terk etmeye başlıyorlar gemiyi. En son Birkaç kişi kalana kadar orada, o gemi bordasından karasına bakıyor. Döndüğü vatanına, ölmek için geldiği yurduna, uzak denizlerin çağrısına artık kulak veremeyecek kadar yaşlandığını biliyor. Buraya kadar, diyor içinden. Buraya kadar. Gerisini kara halleder. Biliyor ki ölmekten korkmayanlara yaşlılık kullanışlı bir özgürlük duygusunu sağlar. O da bunu değerlendiriyor. Her şeyin tadını çıkaran, her ayrıntının keyfine varan bir özgürlük duygusu bu. Zamanı iri taneli şaraplar gibi yudum yudum tadarak kullanıyor. Birkaç parça eşyasını daha sonra almak üzere o da iniyor gemiden. Elveda der gibi, güç alır gibi, teşekkür eder gibi bütün avucuyla son bir kez uzak denizlerin tuzuyla tarazlanmış yorgun gövdesine dokunuyor geminin. Her rıhtımın elveda kayasından sevgisini açık denizlere uğurlayanların kederle salladıkları eller geziyor gözünün önüne. Nice zaman sonra toprağa ayak tabanlarını hissetmek diriltiyor onu, güçlendiriyor. Uzun hastalıklar sonrasında ilk kez ayağa kalktığında duyulan toprağa basma korkusuna benzer korkuyu çabucak savuşturup içinden giderek hızlanmaya başlayan adımlarla şehrin ara sokaklarına dalıyor. Gövdenin toprağa uyumlu eski alışkanlıkları karada atılan ilk adımlardaki yalpalamanın üstesinden çabuk geliyor. Şehir meydanına yakın bir yerde yol üstüne kurulu bir açık hava kahvesinin alçak kasır iskemlelerinden birine oturup bir bahar öğlesinin güneşli serinliğinin tadını çıkararak gelen geçeni, şehri, ilk gençliğini, anılarını seyrediyor. İçinden "Bengap, döndün," diyor. "Dönmeyi başardın. Hem ömrün yetti buna hem gücün. Artık ölebilirsin." Surların önünde. Makra Kamaş burnunu geçen, yurdunu terk etmiş sayılır derlerdi eskiden. Yıllar önce o burnu geçtiğinde anlamıştı her şeyi geride bıraktığını benden. Söz verdiği üzere o yıl herkes onu Odregant'taki 13 dolunaylı yıl şenliklerine beklerken o kimselere bir şey demeden bir gemiye binip uzaklara, denizler ötesine açılmıştı. O sıralar küçücük, kendi içine kapalı, şirin bir sahil kasabası olan bu yerleşim biriminin şimdi nasıl uzun, homurtulu, gürbüz bir şehre dönüşüne şaşarak yıllar öncesinden bildiği, tanıdığı sokaklar arasında sevinçle ilerliyor. Amacı şehri öteki ucuna kadar kat ederek eski rıhtımın orada, eski imparatorluk zamandan kalma şehrin iç kalesinin duvarlarına asılan ipekli bezler üzerine yazılı şiir bayraklarını görmek. Ne zaman bir şehre gitse ilk kişi kale duvarlarındaki şiir bayraklarını görüp okumaktır. Şehirleri şairlerinden tanır ilkin. Çocukken ustası tarafından yola çıkarılmadan önce uzun süre bu şehrin adının büyüsüyle yaşamıştı. Makra Kamaş. Eski imparatorluk kalesinin bile neşeli bir görünüşü var. Asıl şehir eskiden satrapların oturduğu 7 avlulu iç saraylarla birlikte burada inşa edilmişken, şimdi satrabın yeni kalesini daha korunaklı olan kuzey sahiline kurmuşlar. Gemilerin yanaşamadığı yalçın kayalıklarla çevrili şehrin kuzey ucunda, sahili olmayan dik yamaçlı kayalıkların üzerine inşa edilmiş, yüksek burçlarında dalgalanan pürüzle bayrağında şehrin arması, boğa başlı bir kuşun neredeyse bütün okyanusa kanat açtığı kunt bir kale bu. Bu yeni kalenin güneşli havalarda bile kapalı, sisli görünüşü ona daha çok bir kuzey şehri havası veriyor. Her çağ kendi arması, kendi bayrağı ve kendi işaretleriyle kendi kalesini kuruyor elbet. Bendak eski imparatorluk kalesinin dış surlarını geçip iç kaleye ulaşırken ustasının sözleri çınlıyor kulaklarında. Şiir bir iç kale sanatıdır. Çocukken anlamadan hoşuna giden bu sözün içinde kendine bir yer bulması zaman almıştı. Kuşanmayı, saklanmayı, sakınmayı, korunmayı, geri çekilmeyi öğrendikçe dışımızı çevreleyen surlar başkalarını yanıltmak ya da uzak tutmak içindi. Bendak surlara yaklaştıkça tıpkı eskiden olduğu gibi iç kalenin duvarları boyunca uzaktan bile seçilen şiir bayraklarının asılı olduğunu ve onların güneyden esen hafif bir meltemle usul usul dalgalandıklarını görüyor. Eski oranla daha büyük olan bu bayrakların şimdilerde daha dayanıklı bezlerden yapıldıkları belli. İşlerini dolduran esintiyle şiştiklerinde, eskiden olduğu gibi rüzgarda çırpanan dizeleri kalın dalgalanmalarla katlayıp yazılanları okunmaz etmiyor, tersine sabah gölünün üzerine düşen çiğ taneciklerinin yumuşacık dokunuşlarının göl yüzeyini dalgalandırması gibi uçuşurcasına kanatlandırıyor. Kalenin içinde küçük eğimli tepedeki kıl inceliğindeki şişinme otlarının kıvırcık yeşilliklerin üzerine sere serpe yayıldığınızda o uzaklıktan bile görülebilecek kadar iri harflerle yazılmış şiirler bunlar. Rüzgarda ürperir gibi dalgalandıklarında anlam değiştiriyorlarmışçasına gövdelenip kımıldayan sözcükler. Her seferinde bakanın dikkatini yeniden toplayarak şiiri bir kez daha okumasına, onu tazelenmiş gözlerle yeniden görmesine, böylelikle sakladığı diğer anlam katmanlarına ulaşmasına neden olur. Bunu kendi gençliğinden biliyor. O zamanki sevgilisiyle bu tepeye gelip şiirden, şaraptan, gençliklerinden ve birbirlerinden sarhoş olmuş bir halde şu cömert yeşilliklerin üzerine asserilip yayılmamışlardı. Sevgilisinin uzun dalgalı saçların arasına girmiş incecik otları, yaprakları ayıklamayı severdi. Bayraklar üzerinde önceden tanımadığı yeni imzalar çarpıyor gözüne. Yeni bulunmuş harf kalıplarıyla yazılmış genç, diri imzalar bunlar. Okunmayacak uzaklıkta bile sahibini tanıtan kaligrafik denilebilecek farklı kalıplarla yazılmış bu yeni adlar, imzalar, Bendak'a yaşamın sürekliliği konusunda ümit veriyor. Özenli giysileri, pahalı ayakkabıları, kurumlu davranışlarından zengin oldukları hemen anlaşılan bazı gençler, arkadaşları ya da sevgilileriyle birlikte şiir bayraklarının önünde dalgın gözlerle geziniyor. Kimi zaman bir resmi, bir Hongrak Han minyatürünü, ağaç ya da madeni kabartmalardan yapılma halk sanatına özgü geleneksel levhaları inceler gibi durup, geri çekilip, tekrar yaklaşarak tanıdık sözcükleri başka bir anlam evreni içinde yeniden keşfetmenin düşünceli pozlarını takınarak ilerliyorlar. Bazen iç bintanlarından çıkardıkları, kapakları altın simli ibrişimlerle düğümlenmiş, küçük defterlere beğendikleri, sevdikleri şiirleri ince simiz kalemlerle yazıyor, bazılarını ise oracıkta ezberleyiveriyorlar. Eski sevgilisinin kuraç kabuğu hamurundan yapılma defteri geliyor gözünün önüne. Her şeyin daha az bulunduğu, her şeyin tutumlu kullanıldığı o zamanlar, hemen her çeşit atık maddeden kaynatılarak elde edilmiş ucuz kağıt hamurları satılırdı çarşılarda. İpek defterlere, parşömenlere, ağartılmış katrandan ya da akkan ağacı reçinesinin kaynatılmasından elde edilen sıkı dokulu kağıtlardan yapılmış pahalı defterlere parası yetmeyenler, çarşılardan alıp evlerinde kağıt teknelerinde kaynattıkları bu ucuz kağıt hamurlarından kendilerine defterler biçerlerdi. Sevgilisi o küçük ve mahir elleriyle hem kendisine hem Bendak'a sayısız defter yapmıştı o sıralar. Bendak en çok sırtları renkli ipliklerle sıkılanarak tutturulmuş kapaksız defterleri severdi. Onların acemiliklerini, naifliklerini, pürüzlü dokularını, işliklerde değil de evlerde yapıldıklarını söyleyen o kusurlu güzelliklerini severdi. Bunlar yazdığı şiirlerin kusurlarını da hoş gösteriyordu sanki. Üstelik kapaksız oldukları için kolayca katlanıp cebe sığabiliyorlardı. Ne yazık ki o defterlerin çoğu sonradan çalınmıştı. Kimi kayıp şiirleri o çalınan defterlerle birlikte unutuluşa karıştı. Sonradan birçoğun rüyalarında anımsamaya çalıştı Bendak. Kayıp oldukları için yazdığı en güzel şiirler onlar sandı. Hala bazı rüyalarında o defterleri yeniden buldu olur. Deliler ve çocuklar gibi sevinir. Meğer çok yakında bir yerdeymişler. Hiç akıl etmediği bir yerde, onları bulduğu yerler değilse de bütün rüyalarının motifi aynıdır. Yakınlarda bir yerde saklı kalmış kayıplar. İlk kez bir şiirin bu iç kale duvarına asıldığı günü aynı canlılıkla anımsıyor Bendak. Olmanın zaferini tatmıştı o gün. Bir kalenin burçlarına, gönderine bayrağını çekmekle eş bir zafer duygusuydu bu. O gün duyduğu coşkuyu azalmış bir tekrarla yeniden yaşıyor. Yüreğinde büyük bir hafiflikle, omuzlarında büyük bir ağırlığı aynı anda aynı güçle hissetmişti. Şimdi ne yapacaktı? Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını biliyordu. O bayrağın artık oradan inmemesi gerekiyordu. Bu bütün bir hayatı demekti. Hayatı neye değerdi, bunu bilmiyordu. Şiirinin burçlara çekildiği gün o bayrağın başında sabahlamıştı. Bayraklara göz atarak duvar boyu ilerliyor. Eski günlerden kalma, tanıdık birkaç imza ve eski usta mührü görüyor bayraklar arasında. Bazılarının ölmemiş olduğuna seviniyor. Yanı sıra ünleri büyük denizler ötesine yayılmış, adlarını uzak diyarlarda duyurmayı başarmış şairlerin bilmediği yeni şiirleri dalgalanıyor. Önceden tanımadığı, adını hiç bilmediği bir dolu şair sıra sıra bayrak dalgalandırıyor. Gözleri doluyor Bendag'ın, mutluluğu tanıyor. Yeni şairlerin varlığı ömrünü boşa harcamadığı duygusunu beslemiştir hep. Bu kez de öyle oluyor. Akşam saatleri daha kalabalık oluyor, diyor arkasından biten, orta yaşlarını epey geride bırakmış sayılabilecek bir kadın. İş dönüşleri, pazar dönüşleri buraya şiir okuyup sıcak bir şeyler içmeye gelir şehrin ahalisi. Bu yıl çok güzel şiirler okuduk kale duvarlarında. Çok güzel, çok verimli bir yıldı. İç çekiyor. Bendag kadın sesindeki mutluluktan hoşlanıyor. Bendag'ın süren sessizliği üzerine ekleme gereği duyuyor kadın. Yabancısınız belli. Nereden anladınız, diyor Bendag. Yüzünüz, yabancı yüzü. Bendag gülümsüyor. Bazı yüzler öyledir. Ben burada yaşarken de yabancı sanırlardı beni. Kadın daha geniş gülümsüyor. Ne zaman döndünüz peki, diyor. Bugün, diyor Bendag. Bugün mü? Kadının yüzüne ışıklı bir şaşkınlık yürüyor. Evet, hatta biraz önce. Kadının yüzüne birdenbire çoğalan soruların gölgesini gören Bendag, kadının yeni bir soru sormasına fırsat tanımadan ekliyor. Şurada, Kış Samuru Meydanı'nda bir şiir kahvesi vardı eskiden. Gelirken baktım yerinde yok. Ne oldu biliyor musunuz? Ah, görmüş olmalısınız. Kış Samuru Meydanı'na halıcılar taşındı. Şimdi daha çok şehrin güneyinde, denize yakın hallaçların sonbaharı meydanını geçince eski hendeklerin olduğu yerde birbirinden güzel şiir kahveleri açıldı. Güney'in en iyi kahvelerinin çekildiği dibekçiler de oraya taşındı. Duydunuz mu bilmem, genç bir şair var şimdilerde. Dehamar diye dibekçilerin türküsü kitabında işte o meydanı, o şiir kahvelerini, o kahvelerin kış ve yaz gecelerini anlatıyor. Kimileri çok seviniyor. Bizi bütün anakaraya ne güzel de tanıttı diye. Kimileri de üzülüyor. O kadar güzel anlatmış ki o kitabı okuduktan sonra büyük bir merakla anakaranın çeşitli yerlerinden kalkıp buraya gelenlere gördükleri her şey pek solgun geliyor. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Ama hangi büyük şiir gerçeği soldurmaz ki? Şimdiki gençler çok şanslı. Çok güzel yerler açıldı onlar için. Birbirinden güzel otlar sarıyorlar. Anakaranın bütün büyük şairleri oraya şiirlerini okumaya geliyor. Yarın gece de bir şiir sohbeti var. Siz de gelin isterseniz. Kendini anlattıkları neşesine kaptırmış kadının sözünü keserek, ne iş yapıyorsunuz siz diye soruyor kadına. Keçe eğiriyorum ben. Bir keçe işliğinde çalışıyorum. Eskiden abada kurdum, sıkıldım. Aslında hep dokumada çalıştım. Kim bilir kaç kadırga dolusu aba taşınmıştır buradan büyük denizlerin ötesine. Onların içinde kaç tanesi benim elimin değdiği, benim tezgahımın dokuduğudur. Bir an durup içinde kabarmaya başladığı bir hüznü örter gibi soluklanıyor. Denizler ötesindeki iklimi sert uzak ülkelere taşınan, su ve rüzgar geçirmez, en iyi abaların bu kadar yumuşak iklimli bir yerde dokunması ne tuhaf değil mi? Kadın sesinde insanı yolculuklara çağıran bir keder var. Doğduğu yerden hiç ayrılmamış insanların sesinde görülen tortulu bir keder bu. Sizin adınız nedir diye soruyor kadın. Bendag. Kadın yüzü bir anda soluyor. Bendag? Ne kadar az bulunan bir isim. Yüzünde asılı kalmış soru gölgesini fazla taşıyamıyor. Kendi duygusuna güvensiz bir sesle ekliyor. Bilge şair Bendag mı yoksa? Kadının yüzüne yayılan merak sorusunun cevabını Bendag'ın dudaklarından duymaktan çok yüzünden okumaya çalışıyor. Yüzünde beliren kararsız ifadeden kendini ele verdiğini düşünen Bendag bu soru karşısında 50 yılın birden titrediğini duyuyor. Şimdi vereceği yanıtın hayatındaki karşılığın tam tamına 50 yıl olduğunu biliyor. Kendini hiç beklemediği bir anda tuzağa düşmüş ürkek bir hayvan gibi hissediyor. Neden der bilinmez, tartmak istiyor bu yılları. Evet diyor kadına, kendi yönelik yıkıcı bir dürtüyle içini tartarak söylüyor. Evet benim. Söylediği an yakıcı bir pişmanlıkla kavruluyor içi. Pişmanlığını geçiştirmek istercesine ekliyor sonra. Ama ben unutulduğumu sanıyordum. Bir süre kendine gelemiyor kadın, sonra sayıklar gibi. İnanmayacaksınız. İnanmayacaksınız diyor fısıltıyla. Kuşağından ince ibrişimle dürülmüş bir parşömen çıkarıp Bendak'a uzatıyor. Bendak parşömendeki şiiri tanıyor. Yıllar çok yıllar önce yazdığı İpliğin Cesareti adlı şiiri bu. Emeğe ve nesneye övgü işlediği bir şiir. Öğle yemeğimi yerken denize bakarak bu şiirinizi okudum bugün. Sizi düşündüm. Ben de herkes gibi öldüğünüzü sanıyordum büyük Bendak. Adağımdır. Her gün öğle yemeğinde bir şiiri okurum denize karşı. Yıllardır hiç değişmez bu. Bugün bu şiirle sizin ruhunuzu çağırdım. Deniz bu kez çok cömert davrandı bana, size geri verdi, diyor. Bendak gecikmiş bir panikle, burada olduğumu kimseye söylemezseniz sevinirim, diyor. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hayret, hiç düşünmemiştim. İç çeker gibi, unutulacağınızı mı sanmıştınız yoksa, diyor kadın. Bendak vereceği her yanıtın başka bir tartışma kapısı aralayabileceğini sezip, sessiz kalıyor, mahcup gülümsüyor. Şiirinize hiç mi inanmadınız büyük usta, diyor kadın. O şiirleri yazmış biri hiç unutulabilir mi? O şiirler kaç kişiye hayat verdi? Kaç kişiyi şiire başlattı? Kaç kişiye şiiri bıraktırdı, hiç düşündünüz mü? Ben çocuktum size okuduğumda. Gözleri Bendak'ın şiirlerinin içinden geçerek kendi çocukluğuna dalıyor. Bendak şu an yaşadığının 50 yıldır unutmuş olduğu bir ilişki biçimi olduğunu hatırlıyor. Kaçtı, saklandı. Sıradan, adsız, sansız biri olarak gezdi yer küreyi. Bu anı dağıtmak için kendini kimliksiz biri yapana kadar geçtiği her yere bir parçasını bıraktı. Birden daldığı düşüncelerden silkinip kadına adını soruyor. Sizin adınız ne peki? Benim adım Uhsan Geyma, diyor kadın. Basit bir işçiyim ama bakmayın iyi bir şiir okuruyumdur. Şiir beni ilkin hayata, sonra yalnızlığıma, kayıplarıma katlanmaya alıştırdı. Yaşlılığımı sevdirdi. Benden çok daha iyi bilirsiniz. Yalnızlığın dağınık fırsatları vardır. Bugün size rastlamak hayatımın en büyük ödüllerinden biri oldu bilge şair Bendak. Bunları söylerken göğsünde ağlama isteği kabarıyor kadının. Bana verdiğiniz sırrı nasıl saklayacağım şimdi? Şehrin en büyük meydanına gidip burada olduğunuzu uluya uluya haykırmamak için zor tutuyorum kendimi. Bendak kadının elindeki parşömene, iç cebinden çıkardığı ince simiz kalemle bir dizesini yazıyor. Buraya ilk geldiği yıl yazdığı ilk şiirinden bir dize bu. Buradan aldığımı buraya veriyorum ben de, diyor kadına. Ama gerçekten kimseye söz etmeyin benden. Dizeyi tanıyan kadın anlıyor Bendak'ı. Gözleri nemleniyor teşekkür ederken. Bendak'ın kendi el yazısıyla yazdığı bir dizenin sahibi olmayı nasıl taşıyacağını soruyor kendine. Coşkulu bir iç erinciyle birden fazla mutluluk çeşidinin harmanlanıp içini zenginleştirdiğini duyumsuyor. Bu çeşit durumlarda eskiden hep yaptığı gibi birdenbire vedalaşarak çabuk adımlarla uzaklaşıyor kadının yanından Bendak. İçin hızla kaplayan dikenli huzursuzluğu anlamaya çalışıyor. 50 yıldır biriktirdiği bir sessizliğin bir öğle sonrasında bir an içinde tükeniverdiği hissine kapılıyor. İçini önceden tanımadığı bir boşluk kuşatıyor. O unutulmayı seçmişti. Oysa daha karasına adım atar atmaz onu tanıyan bir keçe işçisi okuruyla burun buruna geldi ve bu durum dönüşünün hiç de düşündüğü gibi sorunsuz olmayacağını gösterdi ona. Yer küreden silmek istediği ünlünün gölgesi peşini bırakmayacaktı anlaşılan ve şu 50 yıllık sürgüne biçtiği anlamı azaltıyordu. Birdenbire yarın akşam şiir kahvesinde onu tanıyanlar çıkabileceğini, bundan böyle bütün gezintilerine ürkek adımlar ekleneceğini düşündü. 50 yıl sonra anakarada kendisi için bile isteye seçtiği kimliksizliğin özgürlüğünü yaşayamayacaktı demek. Öldü sanılmasını kullanılabilir, dahası adını yalan söyleyebilirdi. Adının yalan söylemesini gerektirmeyecek kadar uzaklarda hem kendi hem hiç kimse olmanın mutluluğunu yaşamış, tanınma, bilinme tehlikesi olan yerlerde ise yalanlara sığınmak zorunda kalmıştı. Dışarılarda geçirdiği yıllar anakarayı kendi için yeni bir gurbet kılmamıştı demek. Anlaşılan yerkürenin çeşitli diyarlarında olduğu gibi anakarada da başka bir adın gölgesi altında yolculuk etmekten başka umarı yoktu. Uzun sürecek bir yolculukla kuzeybatıya. Tarih öncesi dönemlerden kalma dev yumurtaları andıran taşlarla döşeli yollardan geçerek ana yurdu Eksulareke çıkacaktı. Doğduğu yerde ölmeye gidenlerin fazla seçenekleri yoktu belki de. 100 yaşını devirmiş bir adam olarak yetinmeyi yeniden öğrenecekti. İkinci ayrımın sonu, sayfa 28.